Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'ine desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Yiğit, yine yabancı müzik dünyasında olaylı heyecanlı, dop dolu bir 7 gün geçirdik. Gelin bu haftaki konumuza girelim. Blockbuster kelimesi bir dönem VHS kasetlerle ve DVD'lerle sükse yapmış, video streaming'in yaygınlaşmasından beri de iflas edip kapanmış film dükkanı zincirleriyle özdeşleşmiş olsa da bu kelimenin asıl kökeni daha eski. 1950'lerde hiç olmadığı kadar popülerleşen sinema salonlarıyla beraber gişe rekorları kıran filmlere blockbuster denmeye başlandı. Günümüzde de kullanılan bu terim, Titanic ve ilk Jurassic Park filmi gibi modern klasiklerden, Minyonlar ve Yüzüklerin Efendisi serisi gibi yakın zamanların pop kültür fenomenlerine kadar birçok filmi kapsıyor. Tabii bir süre sonra da blockbuster filmlerin müzikteki karşılığı konuşulmaya başladı. Sadece popülarite ve sayılara bağlı bir terim olduğu için doğal olarak en çok satan albümlere bakıldı. Mesela Michael Jackson'ın Thriller'ı, mesela Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon'u, mesela The Beatles'ın Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band'i. Günümüz müzik blockbuster'ları da bu ölçülere göre tanımlanıyor. Karşımıza beklenilir şekilde Justin Bieber, Drake, Bruno Mars, The Weeknd, Ariana Grande, Eminem ve Rihanna gibi isimler çıkıyor. Fakat eğer son birkaç yıldır film dünyasını takip ediyorsanız, blockbuster filmlerde bir şey denendi ve çok başarılı oldu. Yeni fikri mülkler yaratmak yerine daha önce üretilmiş ve sevilmiş, daha önce tutmuş fikirleri modernleştirip seyirciye yeniden sunmak, müzikte de, sinema ve televizyonda da uzun zamandır çok kullanılan sinsi bir taktiktir. Fakat tutarlı bir film serisi çerçevesinde onlarca pop kültürde klasikleşmiş süper kahramanın bireysel filmini çıkarıp sonra da bütün bu karakterleri tek bir ortak filmde birleştirmek Marvel'ın Avengers filmlerine has bir başarı. Tabii bu başarının karşılığı da Avengers serisinin en son çıkan filmi olan Endgame'in şu anda gelmiş geçmiş en yüksek hasılatlı film olabileceğine dair datalar. Bu hafta Avengers'ın bireysel süper kahraman filmleriyle yaptığını, bireysel süperstar müzisyenlerle yapmayı denemiş birinden bahsetmek istiyorum. DJ Khaled 1975 yılında ABD'nin New Orleans kentinde Filistin göçmeni bir anne babanın çocuğu olarak doğdu. Zamanla evde dinlenilen etnik müziğin yanı sıra soul müziğe, sonra da sokakta duyduğu hip-hop ve R&B müziğe ilgisi oluştu. Yerel müzik dükkanlarında çıraklığıyla başlayan müzik kariyeri bir süre sonra radyo DJ'liğine döndü. Küçük çaplı, bazen de korsan radyo kanallarında hem müzik bilgisini hem de seyirciye dönük konuşma becerilerini geliştirdi. 20'li yaşlarında hip-hop radyoculuğunda nişini bulup kendine bir yol çizmiş olsa da daha büyük hayalleri vardı Khaled'in. Belki Amerika'da çok çalışarak tutunmuş göçmen bir ailenin çocuğu olmasından gelen, belki de Müslümanlığından ve Orta Doğululuğundan dolayı yaşadığı ayrımcılıktan ve engellerden gelen bir yetersizlik hissi, bir hırsı vardı Khaled'in. İçinde doğduğu ama onu birçok anlamda reddetmiş bu ülkenin odak noktası olmak istiyordu. En ırkçı Amerikalının bile görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir şey yapmak istiyordu. Ve bunu sadece bir radyo kanalında konuşarak ve müzik çalarak yapamayacağını biliyordu. DJ'likle ilgili öğrendiklerini etkinliklere taşıdı 90'larda. Radyoculuğu üzerinden edindiği seyirciyi, hip-hop ve modern R&B'nin ana seyircisi olan kendi gibi azınlık kitleleri etkinliklerde DJ'lik yaptığında daha da çok tavladı. Hatta büyük bir kısmı New Orleans'da olan Karayipler diasporasıyla da haşır neşir olduktan sonra bu diasporanın müziği olan reggae ve dancehall'u da dahil etti DJ setlerine. İsmi ve çevresi büyüdükçe şehrin bugün bile en efsanevi rapçisi olan Lil Wayne gibi sanatçılarla tanışma fırsatı oldu. Bu tür bağlantıları sayesinde kendine hakim olduğu müzik türlerinin ve kültürlerin başkenti olan New York'ta buldu, Fat Joe, Big Pun ve Remy Ma gibi hatırı sayılır rapçilerin kurduğu Terror Squad grubunun DJ'i oldu. Bugün DJ Khaled olarak bilinen figür, 2000'li yılların başında Terror Squad'ın hit şarkılarının kliplerinde doğdu aslında. Gruptan buram buram akan, rap müzikte sıkça rastlanan koşulsuz özgüveni, aralıksız böbürlenmeyi, sonsuz başarı açlığını bu dönemde iyice benimsedi, hatta imajının özü haline getirdi Khaled'i. Kısa bir süre sonra kendi plak şirketini kurdu. We The Best Music Group. Biz en iyisiyiz müzik grubu. Hip-hop gruplarının resmi üyesi olan birçok DJ gibi, DJ Khaled da canlı performanslar sırasında Terror Squad'ın enstrümantallerini çalmakla yükümlü değildi sadece. Stüdyoda grubun şarkı yaratma sürecine de katkıda bulunuyordu. Zamanla bir müzik prodüktörü olarak, daha çok da doğru insanları aynı şarkıda buluşturmakta yetenekli biri olarak bilinmeye başladı. İlk iki albümünden sonra We The Best Music Group'tan çıkan ilk albümü olan 2008 tarihli We Global'da bu yetenekleri iyice olgunlaştı. Bu noktada Terror Squad dağılmıştı, radyo dünyasından da tümüyle uzaklaşmıştı Khaled. Nihayet 33 yaşında kariyer amacını bulmuştu. Amerikan pop kültürünün en başarılı, en medyatik, en büyük müzik küratörü olacaktı. 2-3 yılda bir kendi plak şirketi üzerinden kendi adını taşıyan albümler çıkacaktı. Bu albümlerdeki hiçbir şarkıda fazla somut bir prodüktörlüğü olmayacaktı. Plak şirketinin ismini bağırması ve Another One, yani bir tane daha gibi sloganları dışında da bu albümlerde sesi de yer almayacaktı. Ama şarkıları için modern yabancı müzik dünyasında bulabileceği en ünlü solistleri, rapçileri ve prodüktörleri bulacaktı ve onlara yön verecekti. Yıllarca verdiği emekler sonucu edindiği çevresi, başarısının özü olacaktı. Avengers filmlerinde Samuel L. Jackson'ın oynadığı süper kahramanlar takımını yöneten Nick Fury karakterinin müzik versiyonu olacaktı. Çıkardığı bu albümlerden biri de eninde sonunda dünyanın en büyük, en blockbuster albümü olacaktı. İlk albümlerinde bile ünlü isim bakımından yoktu DJ Khaled'in. 90'lar hip-hop'ının yıldızlarından Pitbull, Akon ve Jeezy gibi zamanın kısa süreli fenomenlerinden Kanye West, John Legend ve Rick Ross gibi günümüze kadar uzanan kariyerleri olmuş sanatçılara kadar. Ama buna rağmen en iddialı single'ları bile Billboard listelerinin düşük numaralarından çıkamadı bu albümlerin. DJ Khaled o yıllarda hala hip-hop'un birincil plak şirketi olan Def Jam'de yönetici haline gelmesinden de belli olduğu üzere kendi müzik türünde mühim bir isimdi artık. Ama albümlerindeki en büyük sanatçıların edindiği daha genel ve uluslararası popülariteye erişememişti daha. Biraz da hip-hop'un Amerika'da en çok dinlenen tür haline geldiği ve ana akımın bir kısmını değil yarısından fazlasını ele geçirdiği 2010'lu yılları beklemesi gerekiyordu belki. Fakat 2011'de değişmeyen formülüyle çıkardığı yeni albümünün single'ı I'm On One'la beraber nihayet istediği noktaya gelmesinin tek nedeni bu değildi. DJ Khaled, renkli kişiliğinde hayatını değiştirecek bir potansiyel olduğunu anlamıştı. Şarkılarından birinde yer almış, zamanın en popüler kadın rapçisi Nicki Minaj'a evlenme teklif edip reddedilmesine yakardı. Çıktığı reklamlarda sloganlarını tekrarladı. Snapchat'te sık sık olabilecek en basit ve yüzeysel tavsiyeleri başarının anahtarı olarak sundu, hatta Anahtarlar adlı bir New York Times bestseller olmuş kitap çıkardı. Albümlerine konuk olan her ismin vokal kayıtları bitince Instagram'da bağırarak malikanesinin havuzuna atladı. Khaled, komedi filmi karakteri olma derecesinde absürt bir figür olarak sosyal medyada, televizyon programlarında, hatta bazen filmlerde bile boy gösterdikçe insanlar albümlerini keşfetti, onu albümlerinden tanıyanlar da gittikçe bu diğer yönünü keşfetti. Genellikle 3 farklı tepki yaratıyordu insanlarda. Onu komik bulanlar ama ciddiye almayanlar, komik bulanlar ama özgüvenli imajını ve başarılarını da takdir edip onu bir motivasyon kaynağı olarak görenler ve tabii ki onu ne komik ne de takdire şayan bulanlar. Fazlasıyla itici bulup günlük hayatlarında müziğine maruz kalabilecekleri kadar popüler olmasından nefret edenler. Fakat bu podcast'in de önceki bölümlerinde bahsettiğim günümüz dikkat ekonomisinden dolayı DJ Khaled'a farklı tepkisi olan bu üç grubun da aynı etkisi oldu. Ona harcadıkları enerji, düşünce gücü ve en önemlisi ilgi, onun için daha çok tıklanmaya, daha çok konuşulmaya, daha çok popülariteye, daha çok paraya dönüştü. İş hayatında attığı önemli adımlarla da bu getirileri kat kat arttırdı. Bugün şu ana kadar yaptığı ve işe yaramış hiçbir şeyden şaşmamış durumda DJ Khaled. Koronavirüs pandemisi sırasında bile göz önünde olmayı başardı ve beklenilir şekilde ABD'de nüfusun büyük bir kısmının aşılandığı ve havaların ısındığı bu dönemde geçtiğimiz cuma günü yeni bir albüm çıkardı. Bir kez daha yüzeysel, en çok kişiye, en çok demografiye hitap edilecek şekilde tasarlanmış neşeli bir kutlama albümü. Bir kez daha çıktığı yılın en popüler isimlerinin, birkaç tane de Khaled'in Karayip müziği ve geleneksel hip-hop geçmişine ithafen albümde bulunan ismin buluşması. Ve evet, bir kez daha büyük ihtimalle Billboard listelerinde harikalar yaratacak, belki bir iki rekor da kıracak bir albüm. Ama bir kez daha Khaled'in istediği o efsanevi müzik tarihine kazınacak blockbuster albüm değil. Belki albümlerindeki şarkıların çoğu zaman, hatta belki hiçbir zaman bu sanatçıların en iyi şarkıları olmamasının payı var. Belki her albümünde en az bir tane Amerikan ve İngiliz müziğinden sonra en çok dinlenilen ana akım Latin müzik pazarına oynayan şarkısında bu türün en popüler temsilcilerinin yer almamasının etkisi var. Hatta belki gerçek anlamda bir Avengers durumu yaratmak istiyorsa hip-hop ve R&B ile yetinmeyip pop folk ve pop rock türlerini, hatta country müziği bile bir şekilde dahil etmesi gerekiyor albümlerine. Bütün bunlar tartışılabilir. Ama Khaled'in istediği başarıyı elde edememesinin başlıca nedeni bu değil aslında. Gelin filmi 2 yıl öncesine saralım. Khaled'in bu hafta çıkardığı albümden bir önceki albümü yine tarihi bir başarı elde edememekte kalmayıp beklenmedik bir şekilde çıkış haftasında Billboard Top 100'da birinci olmayı bile başaramadı. Onu ikinci sıraya iteleyen albüm, Tyler the Creator adlı Los Angeles çıkışlı bir rapçi, prodüktör ve şarkıcının albümüydü. O zamana kadar çıkardığı 5 muazzam projenin prodüksiyonunu da tamamıyla kendi üstlenmiş, ana akım hip-hop, pop ve R&B ile her zaman flört etmiş ama hep alternatif bir sanatçı olarak kalmıştı Tyler. DJ Khaled bu yenilgiden dolayı pozitif imajıyla hiç örtüşmeyen bir şekilde plak şirketinde kıyametler kopardı, Instagram'a koyup sonradan sildiği bir videoda kendi müziğini dünyanın her köşesinde dinlenen bir müzik, Tyler'ın müziğini de gizemli olarak tanımlayıp aşağıladı. Fakat Khaled'in anlamadığı, Tyler'ın bu Billboard başarısının sırrı inanılmaz derecede etkili ama çok belli etmediği ticari beyninden de ziyade 18 yaşında çıkardığı ilk mixtape'inden beri dünyaya günlüğünü okurcasına müzik yapmış olması. Oradan buraya taşıyabileceğimiz bir ders var bu hikayede. Gerçek şu ki müzik ve sinema dünyaları her zaman tıpatıp aynı şekilde işlemiyor. DJ Khaled'in albümleri Avengers filmlerinin müzikteki karşılığı değil. İlla bir benzetme yapılması gerekiyorsa DJ Khaled'in albümleri Nick Fury karakteri başroldeymiş gibi sunulan ama aslında Avengers filminin çıkarılmış sahnelerinden oluşan bir film gibi. Hatta bu karşılaştırmaları bir adım daha ileri götürecek olursak Tyler the Creator'ın 2019'da DJ Khaled'i alt etmesi, aynı yıl çıkan Joaquin Phoenix başrollü en son Joker filminin gelmiş geçmiş en yüksek hasılatlı 35 film arasına girmesi gibi. Pop kültürden çok uzak olmayan ama alternatif, karanlık ve belli bir gerçekçi derinliği olan bir sanat eserinin adeta en çok kişinin sevmesi için laboratuvar ortamında tasarlanmış ve akıl almaz paralar tutmuş sanat eserleri arasında yer alması, hatta bu eserlerin bazılarından daha popüler hale gelmesi. UCLA'deki derslerimden bir tanesinde Tupac'ın mirasçılarıyla çalışmış ünlü müzik avukatı Dina LaPolt şöyle demişti bize: "Müzik için savaşıyorum çünkü müzik çok eşsiz bir şey arkadaşlar. Hiçbir film, hiçbir dizi karşınızda size ağzından çıkan her sesle hikayesini ve bu hikayenin onda yarattığı duyguları canlı canlı hissettiren bir vokalistin kelimeleri kadar gerçek olamaz." Ve belki tam da bu yüzden DJ Khaled'in yaptığı türden albümler ve şarkılar dünyadaki bütün sayısal rekorları kırsalar bile asla Michael Jackson'ın Thriller'ı gibi eserlerle aynı kategoriye konulmayacak. Belki tam da bu yüzden bütün hayallerine rağmen DJ Khaled'ın yaptığı türden albümler ve şarkıların en peak büyüklüğü bile her zaman eksik bir büyüklük olacak. Onun istediği türden bir büyüklüğü istemenin zaten sağlıklı olmadığı, mutlu bir hayatla uyumlu olmadığı da tartışılır tabii. Ama müzikte her şeye rağmen o büyüklüğü isteyenlerin benimsemesi gereken tek bir şey varsa, o da kapaktaki isim onların ismi olacaksa, o zaman şarkılardaki sesin de, hikayenin de, acının da, neşenin de onlarınki olması gerektiği. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Şiit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Podcast dinle.